Ayrım 20. Yokuşta Yürüyen Adam. Şıhça Yavuz. Sayfa 246. Emmiye Antalya'dan sevgilerle. Metin Demirtaş. Şıhça Yavuz telefon etti. Telefondaki ses, ben Şıhça der demez eyvah dedim. Emmi ile ilgili kötü bir haber duyacağım. Böyle bir sezgiyi daha merhaba demeden Şıhça'ya yansıtınca Şıhça da şaşırdı. Yahu Metin arkadaş, müneccim misin gibilerden. Şıhça emmi için armağan bir kitap hazırlığındaymış ve ulaşabildiği dostlarından bir yazı. Nasıl bir yazı yazsam? Anılardan, ortak yaşantılardan yola çıkarak mı? Sokakta Sözleşmiştik adlı hapishane anılarına değinen bir yazı mı? Tıkı adlı öyküler kitabından ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında tahta bavullarıyla karanlığı, cehaleti yenmek için Anadolu'ya dağılan, Cumhuriyet'in ilk yıllarının özverili bayan öğretmenciklerinden biri olan Safiye öğretmenin öyküsünden mi? Emmi 12 Eylül ve süren yıllarda tutuklanıncaya değin Antalya'da geçirdi günlerini. O yıllarda TKP'yi kurmaktan dolayı davası sürüyordu. Daha sonra dava bitti ve mahkumiyeti kesinleşti. Hemen alıp götürmediler. Emmi de Akdeniz'in güneşi altında özgürlüğün tadını çıkardı. Oturduğum evimin yakınında bir iş yerinde 12 Mart'ın dar ve karanlık kapılarından onuruyla geçmiş Muammer Soysal arkadaşımızın yarattığı olanakla bir büroda muhasebeci olarak çalıştı. Emmi'nin çalışma odası dara düşenlerin uğrak yeri, yerine göre iş bulma dairesiydi. Kocası siyasi suçlardan dolayı içeride yatan, çocuklarıyla zorda kalmış ve benim kendisine iş bulmak için çırpındığım bir bayan, yani Perihan Hanım, yaşıyor. Emmi'nin çalıştığı büroda, Emmi'nin yanında işe başladı. Andığım kardeşimiz çalıştığı yıllar içinde sınıf bilincine ulaşan ve yapılan iyiliğin karşılığını vermek için ömrünce çırpınan insanların bir simgesi olarak her zaman anılarımızda yeri olan bir insandır. 80'li yılların başlarında Antalya'da İskele'de mescidin hemen önünde sundurması denize uzanmış bir kahve vardı. Oturup Bey Dağları'na karşı saklı gizli çaya karıştırılmış, kanyak ve çay içerken altınıza denizin şıpırtıları duyulur, balerinler gibi kıvrak devinimlerle süzülüp geçen kefal yavrusu sürüleri seyredilirdi. Bazı günler andığım o güneşli kahvede buluşuyoruz. Veli abi, Antalya'nın Veli abisi Veli Gemici, 2 yıl önce aramızdan ayrıldı. Emmi, Ahmet Yalçın, Ali Koç ve adını burada tek tek anamadığım diğer dostlar. 12 Eylül ülkenin üstüne bir karabasan gibi çökmüş. İskele, Akdeniz, Toroslar ışık içinde. Doğanın sunduğu ile ülkemizin bir zıtlık içinde. Bu güzel fotoğrafı karartan 1-2 gri benek var. Resmi görevler. Bazen uzaktan uzağa, bazen oturdukları uzak masadan insanı rahatsız edecek biçimde izliyorlar. Veli ağabey bu durumdan tedirgin, huzuru kaçıyor. Kimi zaman gidip şunları aramıza buyur edeyim, çay ısmarlayayım. Öyle uzaktan uzağa, gizliden gizliye takibe, sinir bozmaya ne gerek var kardeşim diyeyim diye öfkeleniyor. Bazen emmi Veli ağabeyi sakinleştiriyor. Veli abi, Veli Gemici, Vedat Türkalid'in TKP 1950 tutuklamalarından okul ve hapishane arkadaşı. 12 Mart'ta da birlikte gözaltına alındık. Veli abiye bir gün, Veli abi, bu vatandaşlar sade seni, beni, onu izliyor değiller. Belki daha çok elden kaçırmamak için emmiyi izliyorlar. Tedirgin olma, günü gelecek emmiyi alıp götürecekler dedim. Öyle oldu. O gün geldi, emmiyi aramızdan alıp götürdüler. Kızı Leyla kardeşimiz de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, o günlerde benzer bir davadan Burdur cezaevinde yatıyordu ve hiç değilse babasının dışarıda olması onun bir anlamda avuntusuydu. Artık çeşitli hapishanelerde yatan onlarca genç mektup arkadaşımın arasına bir de emmi katılmıştı. Emmi'yi elimden geldiğince mektupsuz bırakmamaya çalıştım. İlk mektuplarımın birinde emmi'ye, sana arada öğüt havalı bir şeyler yazacağım. Sen o satırları geliş sırasına göre alt alta diz gibi yarı açık yarı kapalı bir şeyler yazmıştım. Dileğim Nazım'ın hapiste yatacak olana öğütler adlı şiirini parça parça ulaştırmaktı. Daha önce çeşitli siyasi suçlardan içeride yatan, çoğunun yüzünü bile görmediğim pek çok arkadaşa Pir Sultan'ın kimi şiirlerinden kimi dizeleri yazıp göndermiştim. Şimdi sözün burasında genişçe bir aliçeri, yani parantez açıyorum. Arkadaşları anarken pek çok arkadaşa deyip geçmeye gönlüm razı değil. Çoğunun mektupları, şiirleri, çizdikleri bir anı olarak dosyamda durur. Hepsini unuttuklarım bağışlasın, sevgiyle anmak isterim. Başta sevgili arkadaşım, kardeşim Öner Yağcı, Fevzi Ceylan, Ömer Koç, Fehmi Uzal, Nuray Aksakal, Hüseyin Şahin, Mehmet Doğan, Adem Demirci, Halil İbrahim Özcan, M. Ender Öndeş, Ender'in inanılmaz güzellikte inci gibi el yazısına hep hayran olmuşumdur. Serdar Alpaslan, Hüseyin Aktaş, Kemal Yılmaz, Mustafa Akdölek, İbrahim İşyar, Haşim Çiçek, Lütfi Türkay. Hemen hemen hepsine yazıp gönderdiğim Pir Sultan'ın bir dörtlüğünü buraya alıyorum. Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Kimi arkadaşların içeride dara düştüklerinde bu dizelere yaslandıklarını biliyorum. O günlerde bir sav söz üretmiştim. Dara düşen şiire Türkiye yaslanırdı. Nazım'ın şiirini gönderme konusuna dönüyorum. Başladım Nazım'ın o güzelim şiirinin dizelerini yazdığım mektupların satır aralarına serpiştirmeye. Dizeleri alıntılarken emmi karıştırmasın diye biraz değişik bir yazı biçimi kullanıyordum. Hepimiz iyiyiz, Emine de iyi. Bu yıl 5 yaşına bastı, ellerinden öper. Dünyadan, memleketinden, insandan umudun kesik değil diye, çekilmeyip de atılırsan içeriye, yatarsan 10 yıl, 15 yıl, daha da yatacağından başka, ne yapalım emmi, kara gün kararıp kalmaz sağlığına, beslenmene dikkat et vesaire gibi. Sonraki mektuplarda şiirin diğer dizeleri. Emmi bile bildiğim kadarıyla biraz karıştırarak da olsa Nazım'ın andığım şiirini belleğine almıştı. Volta'mı şiirler okuyarak atıyorum diyordu. 1987 yılında içeriden çıktığında yarenlik edip özlem giderirken, emmi oku bakayım Nazım'ın şiirini dedim. Okudu, yeterince karıştırmış. Oynadığın oyun batsın emmi. Yazı için bir sınırlama var mı bilmiyorum. Nazım'ın şiiri buraya o günlerin anısına eksiksiz alınsın dilerim. Bir de başta Öner'in, emminin ve diğer dostların görülmüştür damgalı mektupların esinlettiği bir şiirim var. Yazımın sonuna o şiirimi de ekliyorum. Bana ayrılmış yaprak sayısı uygunsa. Hapiste yatacak olan vatandaşa öğütler. Dünyadan, memleketinden, insandan, umudun kesik değil diye, ipe çekilmeyip de atılırsan içeriye, yatarsan 10 yıl, 15 yıl, daha da yatacağından başka, sallansaydım ipin ucunda, bir bayrak gibi keşke, demeyeceksin, yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık, boynunun borcudur fakat, düşmana inat, bir gün fazla yaşamak. İçeride bir tarafınla yapayalnız kalabilirsin, kuyunun dibindeki taş gibi. Fakat öbür tarafın öylesine karışmalı ki dünyanın kalabalığına, sen ürpermelisin içeride, dışarıda 40 günlük yerde yaprak kımıldasa. İçeride mektup beklemek, yanık türküler söylemek bir de gözünü tavana dikip sabahlamak, tatlıdır ama tehlikelidir. Tıraştan tıraşa yüzüne bak, unut yaşını, koru kendini bitten, bir de bahar akşamlarından. Bir de ekmeği, son lokmasına dek yemeyi, bir de ağız dolusu gülmeyi unutma hiçbir zaman. Bir de kim bilir, sevdiğin kadın seni sevmez olur. Ufak iş deme, yemyeşil bir dal kırılmış gibi gelir içerideki adama. İçeride gülü, bahçeyi düşünmek fena, dağları, deryaları düşünmek iyi. Durup dinlenmeden okumayı, yazmayı, bir de dokumacılığı tavsiye ederim sana, bir de ayna dökmeyi. Yani içeride 10 yıl, 15 yıl, daha da fazlası hatta, geçirilmez değil, geçirilir. Kararmasın yeter ki, sol memenin altındaki cevahir. Sokakta sözleşmiştik. Emminin sokakta sözleşmiştik anılarında sevdiğim bir bölüm vardır, tam Aziz Nesinlik. Emmi yazınsal, biçimsel, biçemsel bir kaygı duymaksızın doğal bir anlatımla kağıda dökmüş. Nasıl anlatılırsa anlatılsın, insanı hem güldüren hem hüzünlendiren bir anı. Bir taşınmadan dolayı kitaplığım karmakarışık. Bazı kitaplarımı tanıdığım 2 üniversite öğrencisiyle pay ettim. Emmi'nin kitabı rafların birinde ama nerede? Kitabı bulup andığım bölümü açıp okuma olanağım yok. Aklımda kaldığı gibi öyküyü aktarmaya çalışacağım. Bizimkiler yan yana dizili hücrelerde yatıyorlar. Kim kimdir, kim nerededir bilgileri yok. Arada götürülüp getirilmeler sırasındaki konuşmalardan bir arada olduklarını fark ediyorlar. Yasak sıkı olsa da fırsat buldukça birbirlerine seslenebiliyorlar. Bir akşam biri bunalıyor, bir uzun hava tutturuyor, zaptiyeler başlıyor sorguya. Türkü söyleyen kimdi? Çıt yok. Kimdir o türküyü söyleyen? Çıksın ortaya. Sorgu sürüyor, suskunluk da. Tek tek hücre kapısı önüne çıkarılıp coptan geçiriliyorlar. Dayak sırası türkü söyleyene gelmiyor. Yine bir başka gece, yine bir uzun hava, yine aynı sorgular, coplar. Bir gece hücrelerin birinden bir ses. Arkadaş, türküyü sen söylüyorsun, iyi güzel de dayağı biz yiyoruz. Aziz Nesin'in yıllar önce okuduğum bir öyküsü vardır, çok severim. Bütün öykülerini severim. Böyle gelmiş, böyle gitmez de anlattığı çocukluk anılarını dehşetli severim. Yine öyküyü bulup yeniden okumam olanaksız. Kabaca bir özet. Aziz Nesin içeride bir hücreye kapatılmış, kimseyle konuşturulmuyor. Bu kurala nöbetteki polisler için de geçerli bu. Aylarca içeride ve kimseyle konuşmamak, konuşamamak. Değişen nöbetçilere sesleniyor, ses yok. Yalnız nöbete gelenlerden biri merhametli çıkıyor ve kapatıldığı kapının önünden geçerken arada bir Aziz Nesin'e dönüp merhaba diyor. Hepsi o kadar. Aylardır içeride olan bir mahkum için bir mutluluk bu. Yıllar sonra dışarıda tanımadığı birisiyle karşılaşıyor öykünün kahramanı ve adam başlıyor. Ben sana hayatta en büyük iyiliği yapmış bir insanım, biliyor musun? Yaptığın iyilik ne ola? Ardında soru, merak karışımı, karşılıklı konuşmalar sürüyor. Hangi iyilik? Şu iyilik mi? Bu iyilik mi? Emekli polis kendini tanıtıyor ve açıklıyor yaptığı iyiliği. Şimdi anlatacağım öyküde roller değişik. Dışarıdaki değil, içeriden çıkan kuruyor tümceyi. Ya Metin, biliyor musun? Sen bana büyük bir iyilik yaptın. Hangi iyilik? Ne iyiliği, emmi? Emminin andığı en büyük iyiliğin öyküsü şu. Emmi bir mektubunda Çanakkale cezaevinden İstanbul'da bir cezaevine nakledileceğini ve yola çıkacağı tarihi de yazıyor. Ben onun yola çıkacağı ve İstanbul'a cezaevine varacağı tarihi aşağı yukarı hesaplayarak bir mektup yazıyorum. Ve zarfın üstüne cezaevi müdürüne şöyle bir not düşüyorum. Sayın müdür, bugünlerde hapishanenize Çanakkale'den siyasi yaşlı bir öğretmen geldi. Koğuş nosunu bilmiyorum. Lütfen bu mektubu ona ulaştırır mısınız? Zarf üst köşesinde de adım adresim yazılı. Mektubum hapishaneye ulaşıyor. Mektubum cezaevi müdürü tarafından başka cezaevlerinden gelenlerin dağıtımdan önce belirli bir süre kapatıldıkları, feci ve tüyler ürpertici emminin anlatımıyla tecrit koğuşuna postalanıyor. Üstünde adım adresim yazılı mektubum 12 Mart'ta Vahap Erdoğdu'nun hapishaneden tanıdığı hemşehrisi, fiziğiyle ruhuyla olumlu anlamda gerçek bir kabadayının ve hapishane içinde de hatırı sayılır bir saygınlığı olan Malatyalı Ö. Öz'ün eline geçiyor. Burada adını Ö. Öz olarak anabildiğim genç beni tanıdığı için mektubu alıp saklıyor ve Çanakkale cezaevinden gelecek yaşlı öğretmeni beklemeye başlıyor. Emmi tecrit kapısında bir genç tarafından ''Emmi, hoş geldinlerle karşılanınca şaşırıyor. Ünümüz buraya kadar gelmiş herhal diyor. Benim mektup verilince anlıyor, ayıkıyor. Özetle emmi andığım arkadaşın sayesinde o tecrit cehenneminde bir gün bile kalmadan rahat edeceği bir koğuşa yerleştiriliyor. İşte emminin ''Yahu Metin, sen bana hayatta en büyük iyiliği yapmış insansın'' deyip durduğu öykü bu. Dosyamda emminin hapishaneden yazdığı mektuplarından birinin üstüne kurşun kalemle son mektup diye bir not düşmüş. Mektup 5 Temmuz 1987 tarihli. İmralı'dan yazılmış, şöyle başlıyor. 6 Haziran'da yazdığın mektup bugün, yani 5 Temmuz günü elime geçti. Okudum bir solukta. İnsanın tahliyesi yaklaşınca kocaya gidecek kız gibi dolanıp duruyor. İşte böyle tahliye komasındayken mektubun Hızır gibi yetişti ve devamı. Emmi mektubunda ziyaretine gelen ortak dostumuz sevgili Yılmaz Elmas'tan, Mehmet Koç'tan, ışıklar içinde yat sevgili kardeşim, okuma yazma öğrettiği Recai adlı bir mahkumdan, Recai'nin İlhan Erdost üstüne yazdığım şiirleri ezbere okuduğundan vesaire söz ediyor. Emmi'nin mektubu o yıllarda hepimizin torunu Muammer'in Emine'si için sevgi sözleriyle birlikte Emine'ye denizde iyi yüzmeler diyerek noktalanıyor. Benim sözlerimde sunacağım bir şiirimin dışında burada bitirmek istiyorum. Çok yönlü Musa Uysal, Nusret Ertürk, örgütçü öğretmen, aydınlanmacı, köy enstitülü, yazar, halk bilgisi. Doğru yolda, bilimsel çizgide hiç de uysal olmayan, taviz vermeyen bir özellik sergiler sevgili öğretmenimiz Musa Bey. Bilimsellik ve doğruluk adına sonuna kadar direnir. Burada uysallığın eseri yoktur. Kişinin ağzından çıkan tek bir sözcük, o sözcüğü söyleyiş, o kişinin kişiliğini ele verir. 2005 yılının ortalarıydı. Musa Uysal öğretmenimiz Gültekin Gazioğlu ile ilgili bir yazısını okumuştum ABC dergisinde. Gelişmelerle ilgili olarak Musa Uysal diyordu ki, bazıları diyor ki kanımıza dokunuyor. Dokunmak da ne kelime? Yapılan işlerden bizim kanımız donuyor. Kanımız donuyor deyimini öylesine yerinde, öylesine uygun kullanmıştı ki okuyucuya kesinlikle etkide bulunuyordu. Bu söyleyiş ona aittir, onun başarısıdır. Yoksa deyim orada duruyor ham madde olarak. O deyimi söylerken anlam yüklemek kolay değildir. Herkes başarılı olamaz. Musa Uysal 1998 yılında eğitimimize, öğretmen örgütçülüğüne, o ağır koşullarda büyük emekler vermiş olan Hamdi Konur'u bir aydınlık ağacı Hamdi Konur adıyla 452 sayfalık bir yapıtla kaleme alır. Bu oylumlu yapı sadece Sayın Konur'un kuru bir yaşam öyküsü değil, büyük emeklerle ortaya konulan bu eser bir devrin olduğu kadar değerli Musa öğretmenimizin de sıcak dost yüreğini, insancılığını, devrimciliğini, ilericiliğini, halktan yana oluşunu, tüm güzel yanlarını. Burada yakından görüyoruz. Bu iki büyük insanın yaşamlarında ortak noktalar sanıldığından da çoktur. Musa öğretmenimiz Hamdi Konur toprağından, aynı iklimden, aynı coğrafyadan gelmektedir. Buvalo adlı bir düşünür de aynı görüştedir. Ancak iyi anlaşılan iyi anlatılır. Hamdi Konur olsun, Musa Uysal olsun ya da onlar gibi nice aydınlanmacı, yürekleri kocaman, emeği bilgiye, ışığa dönüştüren adlı adsız kahramanlarımıza ne çok şey borçluyuz. Oysa onlarla tanışınca alçak gönüllüdürler, kendilerini öne çıkarmazlar. Başkalarını kendilerinden daha çok düşünürler. Kan tükürseler kızılcık şerbeti içtik derler. Öyle yüksek yüksek okullarda okumamışlardır. Yurt dışı eğitimleri neredeyse hiç yoktur. Onlar kendilerinin öğretmenleri olmuşlardır. Önce öğrenmeyi öğrenenlerdir bu eğitimci sınıfı. Musa Uysal her adımını düşünerek atar. Yazdıkları da elbette düşündüklerinin bir yansımasıdır. İlgiyle okuduğum Tıkı adlı öyküler yapıtında iki mahkumu anlatır. Biri cana kıymış, biri kitap yazmış, ikisi de içeride. Sonunda yazar bize şunu sezdirir. Biri düşünmediği için, diğeri düşündüğü için içeride. Sevgili Musa öğretmenimiz, siz bizi hep düşünüyorsunuz. Mutlaka bir gün aydınlığa çıkacağız. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenlerin Musa emmisi, Mustafa Gazalcı. Musa emmiyi, yani Musa Uysal ilk ne zaman tanıdım tam anımsamıyorum. Sanki çok eskiden dostmuşuz gibi gelir bana. Nedense akrabadan biri gibi yakın duyumsarım ona kendimi. Onun dostluğu, yumuşaklığı, gülümseyişi herkese güven verir. Ben Denizli ve çevresinde TÖS, TÖBDER yöneticiliği yaparken emmi o örgütlerin genel merkezlerinde çalışmış, yöneticilik yapmış, bu yüzden birçok arkadaşı gibi hapis yatmış, bedel ödemiş biri. Ama nedense ben onu örgütçü, militan birinden çok sanatçıya, yazara benzetirdim. Yıllar sonra benim içimden geçirdiğim bu duygunun doğruluğunu kanıtladı Musa emmi. Ardı ardına çok güzel kitaplar yazdı. Gençlere, her yaştaki insana örnek bir şey yapmak istiyorsan o şeyi yapmak hiçbir zaman geç değildir anlayışını doğruladı. Nazım Hikmet'in dediği gibi 70'inde çekinmeden zeytin dikti, yaşadıklarını, düşlerini yazdı. İleride öğretmenlerin emmisi Musa Uysal'ı arı duru yazdığı kitapları yaşatacaktır. Biliyorum işini ciddiye alıyor, gerekirse kafasındaki yazmak için yurt dışına gidiyor, günlerce insanları dinliyor. Her kitabını büyük bir incelik göstererek ön sayfalarına güzel sözler yazarak imzalayıp verdi. Bugüne değin 6 kitabı basıldı. Basılmaya hazır olanların da olduğunu biliyorum. Nereden Nereye adlı anı kitabını Ankara Denizli yolculuğunda elimden düşürmeden, gözümden yaşlar aka aka okudum. Yıllar sonra bir gün emmi bana, "Sen bize ilk olarak Savcı Doğan Öz'ü anlat," demişti. Denizli'de çalışan, hani şu faşistlerin 1978'de vurduğu insan güzeli Yiğit Savcı Doğan Öz. İkimizin ortak dostuydu. Ben Denizli Töbder Şube Başkanı, Doğan Öz Denizli Savcı Yardımcısı. Gencecik yaşına karşın ne kadar çok dostu varmış Doğan Öz'ün. Musa emmiyle sayısız toplantılarda, eylemlerde birlikte olduk. Unutamadıklarım var. Bir ikisini anlatmak istiyorum. 1992 yılı ABD komşumuz Irak'a karşı İncirlik üssünü kullanmasın, savaşa ülkemizi bulaştırmasın diye Ankara'dan Adana'ya barış treni yolculuğu düzenlendi. Trende Emmi ile birlikte öğretmen örgütçülerinden Hamdi Konur'un, gazeteci Mustafa Ekmekçi'nin, sanatçı Edip Akbayram'ın olduğunu anımsıyorum. Trende gece boyu söyleşe söyleşe, barış türküleri söyleyerek vardık Adana'ya. Musa emmi Hamdi Konur'un yanından hiç ayrılmadı. 1999 milletvekili genel seçimlerinde Ankara 1. bölgeden aday adayı olmuştum. 1977'den beri Ankara'da otursam da kolay değil, değişik bir seçim bölgesinden aday olmak. Kampanya başladı. Ankara merkez dışında gece gündüz Mamak, Sincan, Etimesut, Polatlı, Bala, Şerefli Koçhisar, Evren koşturuyoruz. 30'un üzerinde aday adayı var. Emmi seçilebilecek bir sıraya gelmem için bir şeyler yapmak istiyor. Arada merkezde benimle dolaşıyor, koşturmaları görüyor. Bir gün ben tanıdığım öğretmenleri toplayacağım, sen de bulun, onlarla konuşacağım dedi. Gerçekten de dediğini sözde bırakmadı, öğretmenleri topladı. Onlara bir konuşma yaptı, herkesin çalışmasını istedi. Ekim 2005, Ankara'da Petrol İş Salonu'nda Fakir Baykurt'un anma toplantısı yapıldı. Musa emmi de konuşmacılardan, sırası gelince tatlı tatlı anlattı. Fakire ben dahil haksızlık ettik, yanıldığımızı anlıyorum. Aramızdan çıkan değerlere yeterince sahip çıkmıyoruz. Fakir Baykurt, Cemil Çakır, Gültekin Gazioğlu amansız hastalıktan aramızdan ayrıldı. Geçenlerde ölen Fevzi Çimen'in cenazesinde hiçbirimiz bulunamadı. Yaşayanlara da ilgimiz az. Ali Bozkurt Antalya'da, Haydar Orhan İstanbul'da hastalıkla boğuşuyor. Köy enstitülü Ozan Ali Yüce'yi arayıp soranımız pek yok. Musa emmi bunları söyledikten sonra rahatsızlandığını söyleyerek ayrıldı. Koltuğuna girip salondan çıkardılar. Birçoğumuz arkasından koştuk, asansörde yığılıp kalmış. Girişte hole yüzü koyun yatırmışlar, bizler de koştuk başına. Sonra bir ambulans geldi, içinde inen doktor hemen müdahale etti. İran kökenli bir doktor, rastlantı tanıyorum, ilk bakımdan sonra ambulansa bindirildi. Ben de birkaç öğretmenle birlikte ambulansa bindim. Hacettepe Hastanesi acile gidiyoruz. İranlı doktorun sonradan söylediğine göre yolda kalbi durmuş emminin. Müdahale yine başarılı olmuş. Acilde bir süre sonra kendine geldi. Yüzü sararmıştı. Göz göze geldik. Cebindeki 3 kuruş parayı, "Gazalcı şu sende kalsın," dedi. Sonra kızları geldi, bir süre hastanede yattı. Kalbine pil takıldı, iyileşti. Eski neşesine kavuştu. Çok geçmeden toplantılara gelmeye başladı emmi. Yüzünde yine o gülümseme, sesinde yumuşaklık. Musa emmi 80 yaşında, hemen her toplantıda bizimle. Tonguç'un 46. ölüm yıl dönümünde mezarı başında sordum. "Senin için hazırlanan kitap ne zaman çıkacak?" diye. "Yakında ama senin yazı elimize geçmedi," dedi. "Nasıl olur, ben e-postayla gönderdim," dedim. Demek bir terslik oldu. Musa emmi için hazırlanan kitapta yazımın olması sevindirir beni. Yazıyı buldum, bir kez daha okuyup yeniden gönderdim. Onun için ne yapsak azdır. Daha nice uzun bir yaşam ve yeni kitaplar yazmasını dilerim.
20. ayrımın sonu. Sayfa 259.